Ayrım 2.
Buna maaşı devlet tarafından ödenen ve mesleki olarak icra edilen, var olanı mantıki ilan etmeye sürekli hazır bir felsefe şanssızlığı da eklenince, aynı varoluş için rekabet yasasında olduğu gibi, bilimsel sorunların kendiliğinden ve doğrudan gelecekteki dünya devrimi unsurlarına yönelttiği noktalarda kendini gösteren çekingenlik için yeterince neden bulunabilecektir. F. A. Lynch'in bu açıklamaları yeterince nettir. İlave yapmak gerekmiyor. Ziegler konuya ilişkin ayrıntıyı Lynch'in kitabının 1. ve 2. bölümünde bulabilir. Ziegler devamla kendisine bana karşı yazmaktan vazgeçmesi ve bunun yerine embriyoloji üzerine çok önceden başladığı kitabı bitirmesinin öğütlendiğini söylüyor. Bu kariyeri için daha yararlıymış. Ben de bu daha akıllıca olurdu diye düşünüyorum. Yalnızca kariyeri açısından değil, bilakis bana karşı yazdığı kitapla hiç de kazançlı çıkmayan bilimsel ünü açısından da. Bu noktada Beckhoff'un ve Morgan'dan beri gittikçe daha fazla bilimsel araştırmaya tabi tutulan insan gelişiminin alt basamaklarında bulunan kabilelerin cinsiyet ilişkilerine karşı Ziegler'ın itirazlarına ayrıntılı olarak değinmeden geçemeyeceğim. Beckhoff'un Morgan görüşleri doğrultusunda yeni kayıt gücüne sahip yeni olguların çıkmadığı neredeyse tek bir gün geçmiyor ve ben de bu kitabın ilk bölümünde geniş çevreler için yeni olan bazı olguları gösteriyorum. Kanımca bunlar bu görüşlerin doğruluğunu aynı şekilde çürütülmez biçimde kanıtlıyor. Bu arada Kunov tarafından yayınlanan bir kitabın 1. bölümünde değindiğim Avustralya zencilerinin akrabalık örgütleri araştırması yalnızca aynı doğrultuda bir sürü yeni olguyu sunmakla kalmıyor. Ziegler garantörleri, Wistermark ve Starkey'nin görüşleriyle de ayrıntılarıyla ilgileniyor ve titizlikle çürütüyor. Uzatmamak için Ziegler'ın dikkatini çekmekle yetiniyorum. Ziegler, erkek ile kadın arasında monogam ilişkinin doğaya dayanan bir adet olduğunu kendi olanaklarıyla kanıtlamaya çalıştığı kitabının 88. sayfası noktada kanıtlamayı olağanüstü basitleştiriyor. Bir yandan ona göre monogam ilişki salt psikolojik nedenlerden ortaya çıkmıştır. Sevgi, karşılıklı özlem, kıskançlık, öte yandan evlilik gereklidir. Çünkü resmi evlilikle erkek toplum karşısında karısına sadık kalma, çocuklarının bakımını sağlama ve onları eğitme yükümlülüğünü alır. Yani monogami önce doğaya dayanan bir adet, salt psikolojik nedenlerden ortaya çıkan bir ilişki, yani deyim yerindeyse doğa yasalarına bağlı bir doğallıktır. Ama birkaç sayfa sonra Ziegler evliliği erkek kadına sadık kalsın, ona baksın ve çocuklarını eğitsin diye toplumun kurduğu yasal açıdan zorunlu bir kurum olarak tanımlıyor. Doğanın bu çelişkisini bana açıklayınız. Kont Öründür, Ziegler'da iyi yurttaşla doğa bilincisi birbirine karışıyor. Resmi evlilik erkek için karısına sadık kalmak, ona bakmak ve çocuklarını eğitmek nedenleriyle gerekliyse, o zaman Ziegler kadının aynı yükümlülüğünden neden tek sözcükle söz etmiyor? O erkekten ancak özel törensel bir yeminle elde edilebilecek olan ama sayısız örnekte elde edilemeyen şeylerin bugünkü evlilikte kadına zorla dayatıldığını, kadının bir zaruret içinde olduğunu ister istemez seziyor. Ziegler örneğin daha Tevrat'ta patriyarkal, ailenin temelinin poligami olduğunu, doğaya dayanan adet tarafından engellenmeksizin ya da monogami için psikolojik nedenlerin etkisi altında kalmaksızın, ulu atalardan Kral Süleyman'a dek herkesin buna tabi olduğunu bilmeyecek denli dar kafalı ve cahil değildir. Tarihsel zamanda binlerce yıldır var olan poligami ve poliandri ve birincisinin bugün hala doğuda yüzlerce milyon insan tarafından toplumsal kurum olarak tanınması, Ziegler'ın öne sürdüğü doğa bilimsel nedenlerle kesin olarak çelişiyor ve onları abesleştiriyor. İşte dar kafalı burjuva önyargılarıyla yabancı adetler ve toplumsal kurumlar yargılanıp yalnızca ve yalnızca toplumsal nedenlerin esas olduğu yerde doğa bilimsel nedenler arandığında varılacak yer bu oluyor. Ziegler monogaminin bir tür doğa zorunluluğu olduğunu kanıtlamak için verdiği antropoid maymunların cinsel yaşamından örnekleri de maymunlar düşünce ve davranışlarına egemen olan insanlar gibi toplumsal bir örgütlenmeye, bu örgütlenme ne kadar ilkelde olsa sahip olmadıklarına göre kendine saklayabilirdi. Bana karşı kendisine dayanak yaptığı Darwin yargısında çok daha dikkatliydi. Gerçi bir ortaklaşa evliliğin varlığı ve aynı şekilde ondan önceki promiskuite, karmaşık cinsel ilişkiler durumu Darwin'e inandırıcı görünmüyordu. Ama konuyu en titiz biçimde incelemiş olan herkesin kendisinden farklı görüşte olduğunu ve ortaklaşa evliliğin, bu özgül ifade bize aittir, yazar, tüm yeryüzünde kardeşler arası evlilik dahil cinsel ilişkinin en eski ve en genel biçimi olduğunu söyleyecek kadar da objektifti. Ancak Darwin'den bu yana toplumun ilkel halinin araştırılması büyük ilerlemeler kaydetti. O zaman kuşku duyulabilecek birçok şey bugün artık açık ve eğer hala yaşasaydı Darwin'in kendisi olasılıkla eski kuşkularından vazgeçerdi. Ziegler, Darwin'in kazanılmış özelliklerinin kalıtım yoluyla geçebileceği öğretisinden kuşku duyuyor ve bu düşünceye karşı ısrarla mücadele ediyor. Fakat bizzat Darwin tarafından kuşkuda bırakılmış olan monogaminin insanlar arası cinsiyet ilişkilerinin ilk biçimi olduğu görüşü, Ekanim Isalese doğmasına ya da Katolik olarak Meryem Ana'nın bakir gebeliğine inanmazsa, ruhunun kurtuluşunu tehlikede gören dindar bir Hristiyanın ateşiyle yanılmaz kabul ediyor. Eğer Ziegler kanıtlanmış olguların doğruluğundan duyduğu çok dogmatik ama tarihsel ve doğabilimsel açıdan temelden yanlış kuşkusu ile insanlığın çeşitli kültür aşamalarındaki cinsel ilişkinin gelişme safhalarını yok sayabileceğine inanıyorsa ağır biçimde kendi kendisini kandırıyor demektir. Ziegler ve fikirdaşları Morgan'ın anladığı anlamda çeşitli toplumsal aşamalarda cinsel ilişkinin gelişmesi karşısında bilginlerimizin büyük çoğunluğunun materyalist tarih anlayışı karşısında davrandıkları gibi davranıyorlar. Başka zaman o kadar çelişkili ve anlaşılmaz görünen olayları açık ve anlaşılır kılan materyalist tarih anlayışının basitliğini ve doğallığını kavrayamıyorlar. Çünkü o çok basittir ve spekülasyonlara yer bırakmaz. Bunun dışında genellikle bilincinde olmaksızın bu anlayışın mevcut devlet ve toplum düzeninin devamı açısından doğuracağı sonuçlardan korkuyorlar. Çünkü eğer gelişme yasaları toplum içinde geçerliyse, o zaman burjuva toplumu kendisini aşan daha iyi bir toplum düzeninin olamayacağını nasıl iddia edebilir? Ziegler, Darwin'in öğretilerinin sosyalist dünya görüşüyle bağlantısını kavramıyor. Kendisine tekrar F.A. Lynch'in işçi sorusundan var olma mücadelesi ve ayrıcalıklı konum mücadelesi başlıklı ilk iki bölümü okumasını öğütlüyorum. Belki ben de anlayamadığını oradan anlar. Ayrıca eğer Ziegler, Virchow'un sosyalizme yol açan Darwinizm üzerine görüşünü bana karşı kullanabileceğini sanıyorsa, bunda haksız olduğunu bu kitabın 277. sayfası ve devamında kanıtladım. Darwin'in doğabilimsel öğretilerini sosyalist dünya görüşüyle içsel bir ilişki içinde değerlendirdiğimden, Ziegler bu anlayışı Darwin'in savaşlar üzerine yargısına ve Malthusçu görüşlerine dayanarak çürütebileceğini sanıyor. Öncelikle eğer benden alıntı yapılacaksa doğru alıntı yapılmasını talep etmek zorundayım. Ziegler'ın eserinin 186. sayfasında ebedi barış üzerine benim düşüncem olarak alıntıladığı şey tamamen yanlıştır. Ve kendisinin bir sosyalistin düşünce dünyasına girebilme yönündeki beceriksizliğini gösterir. Bazı savaşların kültürü ilerletici etki yaptığı tereddütsüz kabul edilebilir. Ama bütün savaşların bu karaktere sahip olduğunu yalnızca tarih konusunda bir kara cahil iddia edebilir. Ve hatta savaşların en güçlü erkeklerin, uygar ulusların gençliğinin kitle halinde öldürüldüğü ve savaşlar nedeniyle kültür araçlarının kitlesel olarak yok edildiği bugün savaşın insanlığın ilerlemesine yardımcı olacağına ancak bir barbar inanabilir. Ziegler ve yoldaşlarının anlayışına göre her uzunca barış insanlığa karşı bir suç olurdu. Ziegler'ın kitabında bu bölüm üzerine söyledikleri en densiz dar kafalılığın ötesine geçmiyor. Darwin'e dayanarak Malthusçuluk üzerine söylediklerinin düzeyi de daha yüksek değil. Darwin'in sosyoekonomik bilgide bütünüyle yetersizliği, onu sosyal konular söz konusu olduğunda en cesur iddialara sürüklüyordu. Ama Darwin'den bu yana sosyal alanda öyle muntazam ilerlemeler oldu ki, Darwin için affedilebilir olan havarilerinden biri için olamaz. Özellikle bu Ziegler gibi, bu alanda yetkin bir yargıya sahip olma gibi bir iddia ile ortaya çıkıyorsa. Bu konuda ona karşı söyleyeceklerimi bu kitabın Nüfus ve Aşırı Nüfus bölümünde söyledim burada oraya atıfta bulunuyorum. Ziegler'ın bana karşı kullandığı başlıca kozlardan biri, insanın özellikle de kadının makul ve doğaya uygun toplumsal ilişkiler altında eğitim ve kalıtım yoluyla gelişme yeteneği üzerine görüşümle ilgilidir. Ziegler burada kazanılmış özelliklerin kalıtım yoluyla geçmesinin olanaksız ya da sonsuz uzun sürelerde olanaklı olduğu bu konuda Wiseman'a dayanmaktadır. Şeklinde kendi farklı düşüncesine öylesine bir önem biçiyor ki, sosyalist düşüncenin uygulanmasını buna bağlı kılıyor. Şöyle diyor, İnsanlar yeni toplumsal örgütlenmeye uyum sağlayana dek yeni örgütlenme çoktan yıkılacaktır. Sayfa 19. Bu cümle Ziegler'ın oluşum halindeki toplumsal düzenler üzerine sahip olduğu tuhaf, saf bir kavrayışı gösteriyor. Yeni toplumsal düzenleri üretenin toplumsal gereksinimler olduğunu, yani toplumsal düzenin insanlarla ve insanların onunla birlikte geliştiğini ve birinin diğerinin içinden ve ikisinin birbiriyle birlikte oluştuğunu idrak edemiyor. Yeni bir toplum düzeni, onu isteyen ve onu hayatta tutma ve gelişmesini sürdürme becerisine sahip insanlar olmadan olanaksızdır. Eğer herhangi bir yerde uyumdan söz edilebilirse burada edilebilir. Her yeni toplum düzeninin eskisine göre içerdiği daha uygun koşullar bireylere de geçer ve onları sürekli mükemmelleştirir. Ziegler'a göre kazanılmış özelliklerin kalıtım yoluyla geçmesi görüşü artık öylesine demodedir ki ona yalnızca geri kalmışlar inanabilir. Uzman olmayan ve burada ele alınan konudan uzak çeşitli türde işlerle uğraşan biri olarak kendi deneyimlerime ve gözlemlerime dayanmaya cesaret edemem. Ama dikkatli bir gözlem bana Ziegler tarafından bu kadar çürütülmesi olanaksız bir güvenle ele alınan bu konunun çok tartışmalı olduğunu ve böylece Darwinizmin en saygın temsilcilerini karşısında bulduğunu gösterdi. Böylece Dr. Ludwig Büchner 13 Mart 1984'te Arjemin Zeytung Ekin'de Ziegler'in eserini eleştirdiği Doğa Bilimi ve Sosyal Demokrasi başlıklı bir makale yayınladı. Büchner yalnızca Wiseman-Ziegler anlayışına karşı çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda Höçkel'in yanı sıra Huxley, Gegenbaur, Förster-Springer, Eimer, Claus, Coppe, Lester Ward ve Herbert Spencer'in Darwinci anlayıştan yana olduklarına da dikkat çekiyor. Ayrıca Hayek, uzmanlar tarafından çok değer verilen polemik yazısı Oluşum ve Kalıtım, Organizmaların Bir Gelişim Mekaniğinde Wiseman'a karşı tavır aldı. Heger de bana karşı yönelmiş olan araştırmasında Wiseman'a karşı çıkıyor. Kazanılmış özelliklerin kalıtım yoluyla geçmesi teorisine tümüyle dayanan Profesör Doktor Dodel, Musa ya da Darwin Bir Sınav Sorusu adlı eserinde sayfa 99'da kelimesi kelimesine şöyle diyor. Ama şimdi progresif ya da ilerleyen kalıtımın gerçekleri çok büyük öneme sahiptir. Bunun özü kişisel özelliklerinde, yani yeni ortaya çıkmış özelliklerin, yakın tarihli niteliklerin sonraki nesillere kalıtım yoluyla geçirilebileceğinden ibarettir. Ve Höçkel 3 Mart 1894 tarihli bir mektupta El Böjner'e aynı sorun üzerine şunları yazıyor. Yukarıda adı geçen Böjner'in Ziegler'ın kitabını eleştirisinden alıntılanmıştır. Aşağıdaki yazıdan bu temel sorunda bakış açımın değişmez biçimde aynı katı monist ve aynı zamanda Lamarckçı bakış açısı olduğunu görüyorsunuz. Wiseman'inki ve benzeri teoriler her zaman dualistik ve teleolojik düşüncelere yol açıyor. Bunlar sonuçta tamamen mistikleşiyor. Ontojeni de doğrudan eski ön oluş, preformasyon doğmasına yol açıyorlar vesaire. Lombroso ve Ferroro sayfa 140'da kadının uyum yoluyla edindiği boyun eğme ve fedakarlık içgüdülerinden söz ettikleri Suçlu ve Fahişe olarak Kadın adlı eserlerinde aynı zeminde duruyorlar. Aynı şekilde Tarnowski de belirli koşullar altında kazanılmış cinsel duygu sapıklığının kalıtım yoluyla geçtiğini söyler ve Kraft, Jubing sayısız nesiller üzerinden belirli bir yöne doğru biçimlenmiş olan kadın karakterinden söz eder. Bu veriler kazanılmış özelliklerin kalıtım yoluyla geçmesi üzerine görüşümle hatırı sayılır bir topluluğun içinde bulunduğumu, Ziegler'ın ise kanıtlayabileceğinden fazlasını iddia ettiğini gösteriyor. Ziegler meslekten doğa bilimcidir ancak Aristoteles'in, Aristo, deyişiyle söylemek gerekirse Zoon politikon olarak büyük olasılıkla ulusal liberaldir. Kanıtlamalarında sıkıntıya düştüğünde ifade tarzının sık sık belirsizleşmesi, ayrıca tüm insanlığın gelişimini mevcut bir burjuva durumla uyumlu hale getirmek için sosyal ve siyasal kurumların evlilik, aile, devlet vesaire açısından her zaman bugünküne benzediklerini göstermek için olağanüstü çabaları da bunu gösteriyor. Böylece dar kafalı kişilerin 20. yüzyılın kendilerine neler getireceğini 19. yüzyılın sonunda düşünmesi gerekmediği kanıtlanmış olacaktır. Heger'a geçiriyorum. Kendisi kitabını sosyal tıbbi bir inceleme olarak tanımlıyor. Sosyalin üstünü çizse ve araştırmasının bu bölümünü çıkarsa çalışmasının kazancı önemsiz olmazdı. Çünkü sosyal bölümü son derece yetersiz ve sosyal ilişki ve koşullarımız ile ilgili bilgisinin çok eksik olduğunu gösteriyor. Heger burada tek bir cümleyle bile burjuva ortalamasının üstüne çıkmıyor ve Ziegler gibi en dar burjuva anlayışlarının ötesine geçen tek bir düşünceyi bile kavramaktan tümüyle aciz. Bu nedenle Heger tüm kadın sorununu incelemeye girişmek yönündeki ilk planından kitabındaki önseze bakınız. Kendi kendini bilgice tanıyarak vazgeçmekle akıllılık etti. Böylece özellikle Bebel'in kadın ve sosyalizmi tarafından geniş kitleler arasında yayılan yanlış ve son derece zararlı görüş ve öğretilere karşı çıkmak için sınırlı bir konu seçti. Ve devamla şunu ekliyor. Ribbinge'in seksüel hijyeni gibi gerçekten bilimsel temele dayanan çalışmalar ise nispeten az yankı buluyormuş. Son kitabı tanıyorum. Yazar katı, dini zeminde bulunan bir baydır. Kitap ise oldukça düşük değerde ve tutucu eğilimi çok açık öne çıkıyor. Ne var ki Heger'ın benim eserimi çürütmesi de çok belirgin bir eğilim taşıyor. Çürütme gayreti içinde uzman olarak kanıtlayabileceğinden fazlasını kanıtlıyor. Bunu yaparken her yerde ahlakilik örneği olarak gösterdiği seçkin sınıfları koruyor. Buna karşılık işçilerin üzerine birbiri ardından taş atıyor. Öyle ki insan çoğu zaman bir bilim adamıyla değil de sınıf bilinçli bir burjuva ile karşı karşıya olduğunu sanıyor. Oysa Heger bilim adamı olarak açıklamalarında gerçekten objektif olduğu ölçüde eseri yaygınlaşmasından yalnızca hoşnutluk duyulabilecek bir dizi öğretici bilgiler içeriyor. Buna karşılık insan türünü en ileri bilimsel bilgi temelinde eğitmek için gerekliliği bir kez kabul edilir edilmez, yalnızca devlet ya da toplum tarafından uygulanabilecek olan büyük, genel sosyal hijyen bakış açısı ve önlemler eserinde boş yere aranıyor. Burjuva toplumda proletaryaya dahil olmayan ama kendilerini dar burjuva anlayış tarzlarından kurtarabilseler, büyük bir sevinçle sosyalizmi onaylayacak olan iki sınıf vardır. Bunlar öğretmenler ve tıp dalındakilerdir. Hijyenciler, jinekologlar, doktorlar, yani özellikle Heger ve benzerleri gibi mesleki konumları dolayısıyla insanların büyük çoğunluğunun ve özellikle kadınların esas olarak sosyal ilişkilerimizin sonucu olarak acı çekmelerine yol açan sayısız kötülüğü tanıyan adamlardan gerçekten yardımcı olabilecek büyük ölçekte iyileştirici ve dönüştürücü önemleri ifade etmeleri beklenirdi. Ama bu olmuyor. Daha ziyade doğa yasasına aykırı koşulları savunuyorlar ve gittikçe artan fiziki ve ahlaki karakterde kötülükler karşısında ne kadar çaresiz kaldığını her gün kanıtlayan bir toplumun kokuşmuş, çürük toplum düzenini otoriteleriyle maskeliyorlar. İçinde yaşadıkları toplumsal çevre ve onun aracılığıyla ikinci karakterleri haline gelmiş olan önyargıların onun ötesinde düşünmelerini olanaksız kılması gibi kısmen özürleyici tek nedene sahip olan birçok bilim adamının tutumunda insanı kızdıran şey budur. Bunlar tüm bilimselliğe rağmen düşünce yoksulu kalırlar. Heger da Ziegler gibi tuhaf bir alıntı tarzına sahip. O da önemsiz şeyleri seçiyor ve önemlileri bırakıyor ve ondan sonra yanlışı kanıtlamaya girişiyor. Temel olarak olgun insanlar için cinsel güdünün normal doyumuna verdiğim büyük önem, onun bana karşı polemik yürütmesine neden oluyor. Bunu yaparken sanki ben ölçüsüzlüğü savunuyormuşum gibi davranıyor. Benim Buda'ya ve Schopenhauer'a dayandığımı vurguluyor ve Hegewiss'le Bosch'un ifadelerini eskimiş olarak tanımlıyor. Fakat adı geçenlerden çok daha ayrıntılı ifadeleri olan Xlenk'ı, Plop ve Kraft-Ubing gibi otoritelerin benim yanımda olduğunu gizliyor. Eldeki baskı da istatistiki incelemeleri temelinde benimkilerle çok benzer sonuçlara varan tutucu ahlak istatistikçisi V. Oettingen'den alıntı yapıyorum. Sayfa 130 ve devamı. Bütün bunlara karşılık Hegar'ın elinden Descartes Pius'a göre Fransa'da 1685'ten 1745'e dek bekarların ve Blaur'a göre 1776'dan 1834'e dek evlilerin ölümlülüğü üzerine istatistikleri göstermekten daha iyi bir şey yapmak gelmiyor. İki istatistik de istatistiklerin henüz çok kötü olduğu bir zamanda yapıldı ve kanıt gücüne sahip olarak değerlendirilemez. Ama Hegar ağır çelişkilere de düşüyor. Eserinin 9. sayfasında yetişkin insanların cinsel perhizinin tehlikesizliği için kanıt olarak Katolik papazları ve gönüllü olarak evlenme yasağına uyan erkek ve kadın tarikat üyelerini gösteriyor. Bu kişilerin perhizkar yaşamadıkları itirazına karşı çıkıyor. Onları buna görev duygusunun dışında hatalı her adımın genel söylentiye ve hemen amirin kulağına gitmesine yol açan kamusal konumları zorluyormuş. Ama kitabının 37. ve 38. sayfalarında aynen şöyle diyor. Diderot tarafından saptanmış Bertillon'dan alıntı bir olgu, baskılanan cinsel güdünün aynı kategoride suçların ırza geçme, çocuklara karşı suikast vesaire oluşması üzerinde doğrudan olumsuz bir etkide bulunduğunu kesin olarak gösteriyor. Diderot 30 ay boyunca ruhbandan olmayan ve papazlar tarafından yönetilen okullarda ahlaka aykırı girişilen tecavüzleri karşılaştırdı. 34.873 ruhban olmayan okulda 19 suç ve 8 yasalara aykırı hareket. 3.581 Katolik kilisesine bağlı okulda 23 suç ve 32 yasaya aykırı hareket kaydedildi. Dini birlikler tarafından yönetilen kurumlar bu nedenle çok daha fazla yasaya aykırı ahlak dışı hareket ve 12 kez daha fazla aynı nitelikte suç sayıyorlar. Kendi kendisini böylesine çürüten birini çürütmem gerekmediğini düşünüyorum. Hegar'ın eseri bu türden çok çelişki içeriyor. 18. ve 19. sayfada Fransa, Paris, Belçika, Hollanda, Prusya, Bavyera üzerine çeşitli yaş gruplarından her 1000 evli veya bekarın ölüm oranı hakkında bilgi sunan ölümlülük tabelaları veriyor. Bu tabelaların hemen hepsi benim görüşümden yana. Çünkü en genç yaş grubu 15-20 arası hariç bekarların ölümlülüğünün ortalama olarak evlilerden yüksek olduğu sonucunu gösteriyor. Fakat evli kadınların önemli bir bölümü 20-40 yaşları arasında lohusalıktan ya da lohusalığın sonuçlarından ölüyor. Ve Hegar bu olgudan ve birçok kadında doğum sonrasında ortaya çıkan çeşitli hastalıklardan, aşk gereksiniminin doyurulmasının kadın ölümlülüğünü önemli ölçüde artırdığı sonucuna varıyor. Ama onların cinsel ilişkiden değil, bunun sonuçlarından öldüklerini ve bunda da kadınların büyük çoğunluğunu, doğum eylemini atlatmayı o kadar zorlaştıran fiziki bünyelerinin suçlu olduğunu göz ardı ediyor. Ve bu fiziksel zayıflık ise sefil sosyal koşullarımızın, kötü beslenme, ev, yaşam biçimi, çalışma şartları, düşünsel ve fiziksel eğitim, giyim, korse vesaire tarzının etkisidir. Hegar'ın uzman olarak lohusaların şiddetli acılarında yetersiz ya da yanlış ebeliğin ya da kadının kocasından bulaşıcı hastalık kapmasının ne kadar çok örnekte suçlu olduğunu bilmesi gerekir. Bütün bu hatalar akılcı sosyal kurumlar ve eğitim yöntemleriyle ortadan kaldırılabilir ve böylece bugün görülen sonuçlar yok olabilir. Hegar beni doyurulmamış cinsel güdünün zararlı etkilerini çok abartmakla suçlarken başka bir aşırılığa düşüyor, kadında doyurulmuş cinsel güdünün zararlarını öyle anlatıyor ki, bilindiği gibi evlenmek iyidir, evlenmemek daha iyi diyen havari Paulus'u haklı çıkarıyor. Hegar evlenmemişlerde cinsel güdünün doyurulmamış olmasının intiharlar oranında da etkili olduğu yönündeki görüşümün doğruluğuna da karşı çıkıyor. Burada önce kitabımın 129-130. Sayfalarındaki istatistiki verilere gönderme yapıyorum. Ama Hegar'ın kendisi de kabul etmek zorunda kalıyor. Sayfa 23. Genel olarak bekarların intihar frekansı daha yüksek. O halde neyi tartışıyoruz?